Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeci'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamdü, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 2'de 1400, Hicri Kamer 18, Cemadül Evvel 1443 ve Miladi Takvimle 23 Aralık 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde ve 2021 yılında Filistin'in en önemli gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Bakü'ye giden İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, 6 günlük Karabağ Savaşı şehitlerini andı. İran'da Büyük Peygamber tatbikatı başarıyla devam ediyor. Hatipzade, Fars Körfezi Konseyi ve İngiltere'nin bildirisi temelsiz ve ayrıştırıcıdır dedi. Taliban ile Türk yatırımcılar arasında görüşme gerçekleşti. Şam, Amerika'nın Suriye ve bölgeye yönelik siyaseti gerçekçi değil dedi. Mukteda Sadr, Necef'te protestolara son verilmesi çağrısında bulundu. Suudi savaş uçakları Sana Uluslararası Havalimanı'nın karantina merkezini bombaladı. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ziyareti sırasında 8 günlük Karabağ Savaşı'nın şehitlerini saygıyla andı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dün yaptığı açıklamada 1. ve 2. Karabağ Savaşları'nın tüm şehitlerini saygıyla anıyoruz ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarının kurtarılmasını ve Kudüs'ün başkentinde bir Filistin hükümetinin kurulmasını görmeyi umuyoruz dedi. Emir Abdullahyan dün sabah Bakü'ye gitmiş ve başta Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere ülkenin birçok üst düzey yetkilileriyle görüşmüştü.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgalden kurtarılan topraklarının imarına katılmaya hazır olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı dün Bakü'de Azerbaycan Cumhuriyeti Meclis Başkanı ile görüştü. Emir Abdullahyan ve Sahibe Gaffarova dün akşamki görüşmede ikili ilişkinin yanı sıra Türkmenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında İran üzerinden doğalgaz takasına ilişkin anlaşmada gündeme geldi. Önümüzdeki Ocak ayında Türkmenistan gazının İran üzerinden Azerbaycan Cumhuriyeti'ne nakli başlayacak. İran Dışişleri Bakanı her alanda işbirliğimizi hızlandırmaya ve çeşitli alanlarda etkileşimlerimizi güçlendirmeye kararlıyız dedi. Emir Abdullayan, iki ülke parlamentolarının bu konuda önemli rol oynayabileceğini vurgulayarak, İran, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurtarılmış topraklarının yeniden inşasında aktif rol almaya hazır dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Meclisi Başkanı da İran Dışişleri Bakanı'nın Bakü'ye yaptığı ziyaretin iki ülke arasında ilişkinin geleceği açısından önemli olduğunu belirterek iki ülkenin tarihi, dini ve kültürel ortaklıklara sahip olduğunu söyledi. Gaffarova iki ülke liderlerinin ilişkilerin gelişmesindeki rolünün önemli olduğunu belirterek merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in İran'la ilişkilerin derinleşmesi için çabalarının Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından devam ettiğini söyledi. Korona döneminde iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin kesilmediğini belirten Gaffarova taraflar arasında imzalanan birçok anlaşmanın olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bakü ziyareti kapsamında dün akşam Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yaşayan İranlılarla bir araya geldi. Yeni ajansına göre Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bulunan çok sayıda İranlı sanatçı, sporcu, iş insanı ve önde gelen şahsiyetlerin katıldığı toplantıda Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yaşayan İranlılar arasında olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederken, dünyanın değişik yerlerinde bulunan İranlıları İran'ın gerçek elçileri olarak niteleyerek onlarla gurur duyduklarını söyledi. Emir Abdullahiyan, yurt dışında 5 milyona yakın İranlının varlığına değinerek 13. hükümette İranlıların dünya çapında korunması için kapsamlı bir yasanın çıkarılması için çalıştıklarını, böylece hiçbir İranlının yabancı müdahaleler ve propaganda sonucunda İran'a dönmekten çekinmeyeceğini belirterek biliniz ki İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bu konuda garanti verecektir dedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran'ın savunma önlemlerinin düşmanın operasyonel üslerinden başlayacağı konusunda uyardı. Tümgeneral Selami dün 17. Büyük Peygamber Ortak Tatbikat Kulisi'nde yaptığı açıklamada savunma stratejimizi hücum taktikleriyle birleştiriyoruz. Yani ülkemizin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını ve hayati çıkarlarını savunduğumuzda bu savunma askeri savunma değildir. Bizim savunmamız düşmanın operasyonlarına karşı anında cevap verecek şekilde olduğunda savunma manasına gelir dedi. Tüm General Selam'a ayrıca Devrim Muhafızları Ordusu ve donanmasının temelinde düşman harekat düzeninin teşkilatlanmadan bozulması ve düşman harekat düzenine kaos ortamının ve bir düzensizliğin verdirilmesinin olduğunu söyledi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun büyük Peygamber tatbikatı Fars Körfezi kıyılarında Hürmüz Boğazı'nda Hürmüzgan, Buşer ve Huzistan illerinin genel bölgesinde 5 gün boyunca devam edecek. Bu tatbikata ayrıca gönüllü milis güçler de katılıyor.
İran'da 17. Büyük Peygamber Tatbikatı'nın kara bölümü sözcüsü operasyonun hücum uçakları tarafından başarıyla uygulandığını ve tatbikatın güney kıyılarında ise özel kuvvetlerin güçlü ve kararlı savunma yaptığını bildirdi. İran Ajansı'na göre General Hamid Serhili 17. Büyük Peygamber Tatbikatı'nın 3. gününde yaptığı konuşmada İslam Devrimi Muhafızları yıllık tatbikatlar çerçevesinde bu tatbikatı yapıyor dedi. General Serhili tatbikatın bu aşamasında çeşitli kaynaklardan sızmaya çalışan düşmana vurmak için İSABER'in özel kuvvetlerin harekatı gerçekleştirilmiştir dedi. 17. Büyük Peygamber tatbikatın kara bölüm sözcüsü bu tatbikatta hem elle fırlatılan hem de uzun menzilli çok iyi patlayıcı güce sahip intihar drone'ları başarıyla kullanıldı dedi.
İran Yargısı İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Kazım Garibabadi, Şehit Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in Amerikan terör güçlerince şehit edilmeleriyle ilgili dosyanın tamamlandığını ve dosyanın önümüzdeki 1-2 ay içinde Tahran Adliyesi'ne teslim edileceğini bildirdi. Garibabadi, İran'ın General Kasım Süleymani'nin İran ve Irak'taki davasını dikkate almasının yasal ve adli önceliği olduğuna vurgu yaparak Irak makamlarıyla mutabakata varmak için ortak bir komite oluşturacağını belirtirken İran ve Irak arasında konuyla ilgili bir bildirinin de imzalandığını söyledi. İran Yargısı İnsan Hakları Genel Merkezi Sekreteri ayrıca şöyle dedi. Davanın içeriği tamamlanıyor ve Irak'ta taraflar belgeleri İran'a teslim etti ve bugün İran 300'den fazla belgeyi Irak ekibine teslim etti. Garip Abadi, bu terör olayının üzerinden 2 yıl geçti. Dava halen devam ediyor. Önümüzdeki 45 gün içinde Bağdat'ta 3. tur müzakereler başlayacak dedi. İran Yargısı İnsan Hakları Merkezi Sekreteri, suikastın faillerinin isimleri mevcut. İran ve Irak tüm şüphelileri yargıladı ve Amerika'nın yanı sıra diğer ülkelerde bu suikaste karıştı dedi. Bilindiği gibi İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Irak Halk Güçleri Haşi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mühendis ile birlikte 8 kişi 3 Ocak 2020'de Amerikan terör güçlerince Bağdat Havaalanı yakınlarında düzenlenen hava saldırısında şehit oldular.
Irak Dışişleri Bakanlığı, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in üst düzey bir heyetiyle Tahran'a gittiğini bildirdi. Irak Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü verdiği haberde Dışişleri Bakanı'na İran ziyaretinde Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El-Araci ve diğer bazı üst düzey Iraklı yetkililerin eşlik ettiğini bildirdi. Irak Dışişleri Bakanlığı ayrıca Irak heyetinin ikili ilişkiler, güvenlik ve bölgesel gelişmeler ile Viyana görüşmeleriyle ilgili son gelişmeleri görüşmek üzere İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle bir araya geleceğini duyurdu. İran'ın Bağdat Büyükelçiliği de dün İran İslam Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Doktor Seyyid Rıza Salihi Amiri'nin Irak'ı ziyaret ettiğini ve Irak tarafı ile işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Fars Körfezi Konseyi ve İngiltere tarafından yayınlanan ortak bildirinin temelsiz olduğunu belirterek bu bildiri bölge ülkeleri arasında işbirliğinin kaygılı olan bazı bilinen kesimlerin ayrıştırıcı çabaları doğrusunda yayınlanmıştır dedi. Hatipzade, İran her zaman bölgenin barış ve istikrarının güçlenmesi doğrusunda sorumlu rol ifa etmiştir ve bu temelde de bölge ülkelerini işbirliği ve diyaloğa davet etmektedir dedi. Hatipzade, maalesef batılı ülkeler bazı bölge ülkelerine geniş silah ihracatı da dahil olan uygulamaları ile gerginlik ve insani facialarda sorumludurlar dedi. Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti stratejik bakış açısı ve ilkesel siyasetleri çerçevesinde bölge sorunlarının çözümünü bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinde görmektedir ve bu yönde yapılacak yapıcı önerilerden memnuniyet duymaktadır dedi. Hatipzade bildirde yer alan temelsiz iddiaların aksine İran her zaman NPT ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nezdinde taahhütlerine bağlı kalmıştır, bağlı kalacaktır. Bu çerçevede barışçıl nükleer enerji kullanımı meziyetlerinden yararlanmayı temenni ediyor dedi.
Türkiye'deki uluslararası kayak müsabakalarının 3. gününde İran alt disiplini kayakçıları 5 değerli madalya daha kazandı. İlla şansına göre küçük spiral bölümde uluslararası alp disiplini kayak yarışmasının 3. günün sonunda Hüseyin Sarı Şemhani şampiyonluğu yeniden kazandı. Seyit Murtaza Caferi 2., Muhammed Kiyader Ben Seri 3. oldu. Böylece salı günü olduğu gibi erkekler bölümünde 3 platformda İran ekibinin oldu. Kadınlarda Türkiye'den bir sporcunun ardından Atife Ahmedi 2., Furuk Abbasi 3. oldu. İran milli kayak takımı dün bu madalyalarla bu yarışmalardaki madalya sayısını 12'ye çıkarmayı başardı. Erzurum'da düzenlenen kayak alt disiplini FIS Anadolu Kupası'nda milli sporcular 5 madalya kazandı. Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra İran, Tacikistan ve Fas'tan toplam 62 sporcu katıldı.
Türkiye, Katar pilotlarını eğitme bahanesiyle Yunan Hava Kuvvetleri'nin Rafael savaş uçaklarına karşı nasıl başa çıkacağını öğrenmeye çalışıyor. Fars Haber Ajansı'na göre bir Türk meclis komisyonu tarafından elde edilen belgelere göre Türkiye'nin Katar'la askeri eğitim anlaşmasına varma çabalarının nedenlerinden biri Yunanistan'ın Rafael savaş uçaklarının oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmaktır. Mart 2021'de İki ülkenin genelkurmay başkanları tarafından imzalanan askeri anlaşma Türkiye'nin geçici olarak maksimum 36 Katar askeri uçağı ve maksimum 250 personeli görevlendirmesine izin veriyor. Katar Hava Kuvvetleri'ne ait Rafale savaş uçakları Türk F-16'larla ortak tatbikat düzenleyecek. Yunan ordusunun Fransa'dan satın aldığı Rafale'nin manevra kabiliyeti test edilecek. Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından hava gücünü artırmaya çalışan Yunanistan, Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağı satın almak için imza atmıştı. Atina yönetiminin bu hamlesine karşı Türkiye'den de karşı cevap geldi. Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen anlaşmaya göre Katar savaş uçakları ve personeli Genelkurmay Başkanlığı'nın uygun göreceği askeri üslerde geçici süreyle konuşlanacak. Anlaşmaya göre Katar Türkiye'de 36 savaş uçağı 250 personel bulundurabilecek.
Türkiye Cumhurbaşkanı Murat Zaman'ı Maliye Bakan Yardımcısı ve Vergi Teftiş Kurulu Başkanı olarak atadı. Fars Haber Ajansı'na göre Erdoğan, ülke ekonomisini güçlendirmek için defalarca daha düşük faiz oranları çağrısında bulundu ve bu bağlamda Merkez Bankası başkanlarını hızla değiştiriyor. Örnekler arasında bu yılın başlarında Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması ve geçen ay Türkiye'nin Para Politikası Komitesi'nin 3 üyesinin görevden alınması sayılabilir.
Antep'te terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri IŞİD silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı suçundan tutuklanan M.A.'nın cep telefonu incelemesini tamamladı. İncelemede mesajlaşma uygulamasında Suriye'de PYD-YPG terör örgütü kontrolündeki kampta sözde esir tutulan IŞİD'li kadınlara yardım amacıyla para talebinde bulunulduğu ve yapılan yardımlara ait görüntüler olduğu belirlendi. Grup üyeleri arasında bulunan 6 kişinin Gaziantep'te olduğunu saptayan polis yakalanmalar için çalışma başlattı ve 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Taliban Hükümeti'nin İçişleri Bakanı Vekili, yabancı yatırımcıları çekmek için Türk yatırımcılarla görüştü. Türk yatırımcılardan oluşan bir heyet Afganistan'a yatırım ve ticaret yapmak için Taliban Hükümeti'nin İçişleri Bakanlığı Başkan Vekili Seravceddin Hakkani ile bir araya geldi. Yatırımcılar, Afganistan'ın ekonomik olarak kendi kendine yeterli hale gelmesine ve mevcut sorunları çözmesine yardım sözü verdi.
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Beşar al-Caferi, Amerika'nın ülkesine ve bölgeye yönelik siyasetlerinin gerçekçi olmadığını, ülkenin Irak ve Suriye'de hala IŞİD kartını kullandığını söyledi. Beşar al-Caferi, Suriye'nin teröre karşı büyük zafer elde ettiğini ancak savaşın henüz bitmediğini belirterek Suriye halkının kararının Suriye topraklarında herhangi bir işgalcinin kalmaması üzerine olduğunu söyledi. Ülkesine yıllarca süren savaş ve terörün dayatılmasına değinen ve son 10 yılı Suriye için ateş ve savaş 10 yılı olarak nitelendiren Caferi, işgal olmadan Suriye'de savaşın sona ermesinden bahsetmek mümkün değil dedi.
Irak'taki Saad grubunun lideri Necef valisinin azledilmesi için yapılan protestolara son verilmesi çağrısında bulundu. Uhtarı Irak haber sitesine göre Irak'taki Saad grubunun lideri Muqteda Saad dün gece Eşref Belediyesi'ni ziyaret ederken bu şehrin Emirü'l-Mü'minin ve merciyet şehri olduğunu ve bu şehrin kurumlarında ve sokaklarında yolsuzluk ve kaosun yayılması büyük bir utançtır dedi. Saad açıklamasında şöyle dedi: Necef sokaklarında lastik yakmaya ve gürültüye kaosu son verilmeli. Buna karşılık bu ilin valisinin azledilmesi için yasal ve diplomatik yollarla çaba gösterilmelidir.
Irak kaynakları Bağdat'ta başka bir Amerikan askeri lojistik konvoyunun hedef alındığını bildirdiler. El Mesire kanalına göre Irak kaynaklar çarşamba günü ikinci bir Amerikan askeri lojistik konvoyunun Bağdat'ta hedef alındığını bildirdi. Şimdiye kadar hiçbir grup saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.
Suudi Sağlık Bakanlığı, Suudi savaş uçaklarının Sana Uluslararası Havalimanı'nın karantina merkezini bombalayarak tamamen imha ettiğini duyurdu. Suudi Arabistan askeri saldırılarında Yemen'in altyapısının %85'inden fazlası yerle bir oldu.
Ve son haberimiz, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Rusya Savunma Bakanlığı Genel Konseyi'nin genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetleri personelinin Dağlı Karabağ'da barışın garantörü olduğunu söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Putin'den Amerika'nın Avrupa'daki girişimlerine askeri tepki uyarısı etrafında. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu toplantısında Batı'nın saldırgan eylemlerinin devam etmesi halinde askeri ve teknik önlemler almaya hakkı olduğunu savundu. Rusya Savunma Bakanı Şoygu da Amerika'nın bir kimyasal provokasyon hazırlığında olduğunu belirtti. NATO'dan da krize ilişkin jet hızına bir açıklama geldi. Bazı batılı ülkelerin Rusya'nın sınır yakınlarına asker yığdığını ve Moskova'nın geniş çaplı bir askeri işgale hazırlandığını iddia ettiği geçen aydan bu yana Doğu Ukrayna'da gerginlik tırmanıyor. Amerika ve müttefikleri böyle bir senaryo gerçekleşirse Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım sözü verdi ancak Kremlin bu iddiaları defalarca reddetti ve temelsiz olarak nitelendirdi. Bunun yerine Moskova Batı'yı Ukrayna hükümetine silah tedarik etmekle ve Doğu Avrupa'daki NATO yığınağını yoğunlaştırmakta itham etti. Rusya Devlet Başkanı Putin salı akşamı düzenlenen Rusya Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu toplantısında NATO'nun doğuya ilerleyişiyle ilgili kaygılarını dile getirdiği önemli açıklamalarda bulundu. NATO ve Amerika'nın doğuya genişlemesi siyasetlerini eleştiren Putin, bu siyasetler sebebiyle Amerika'yı suçlayarak şöyle dedi. Her adımda Rusya bir şekilde karşılık vermek zorunda kaldı. Her adımda durum sürekli olarak kötüye gitti. İlişkilerimiz iyiyken Amerika, Kuzey Kafkasya'da ayrılıkçı hareketi destekledi. NATO'yu genişletti. Füze savunma sistemlerinin sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmalardan çekildi. Amerika tüm bu eylemleri Soğuk Savaş'taki sözde zaferin coşkusu ve o dönemki durumun yanlış değerlendirilmesi sebebiyle gerçekleştirdi. Bugün ise bazı şeylere çözüm bulmak zorunda olduğumuz bir durumdayız dedi.
Putin toplantıda NATO'nun politikalarına karşı savunma hakkı olduğunu belirterek eğer NATO ve Amerika füze kompleksleri Ukrayna'ya gelirse füzelerin Moskova'yı vurma süresi 7 ila 10 dakikaya, hipersonik füze konuşlandırılırsa 5 dakikaya kadar düşecek. Bu Rusya için en ciddi meydan okumadır. Batılı meslektaşlarımızın bariz saldırgan tutumu devam ederse askeri ve teknik önlemler alacağız ve dostça olmayan adımlara karşı sert bir şekilde karşılık vereceğiz ifadelerini kullandı. Doğu Avrupa'da artan gerilimlerin devam ettiği bir sırada Moskova mevcut anormal durumu düzeltmek ve Avrupa'daki gerilimi azaltmak için Amerika ve NATO'ya taslaklar hazırlamak yönünde benzeri görülmemiş bir girişimde bulundu. Moskova'nın bu hamlesine değinen Putin, Batı'nın bir karar vermesi gerektiğini de vurguladı. Putin, Moskova'nın Amerika ve NATO'ya yönelik güvenlik önerilerini içeriğini Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Cuma günü erken saatlerde yayınlanan iki metni atıfta bulundu. Ancak Amerika ve NATO'nun tutumlarına bakıldığında Batı'nın Doğu Avrupa'da Rusya'ya karşı geri adım atmak niyetinde olmadığını, bunun yerine hem suçlu hem güçlü ve agresif bir duruş sergilediğini ve Rus güçlerinin Ukrayna'nın ötesinden çekilmesi çağrısında bulunduğu görülüyor. Moskova'nın bakış açısından Doğu Avrupa'da gerilim yaratmaya devam eden taraf Amerika'dır. Rus askeri yetkilileri Amerika'nın Rusya'ya karşı özellikle de Ukrayna'da düşmanca niyetlerinin durumu karıştırdığını da vurguladılar. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Doğu Ukrayna'da 120'den fazla Amerikan özel askeri şirketinin personelinin bulunduğunu duyurdu ve Doğu Ukrayna'da kimyasal saldırılar gibi kışkırtıcı eylemler olasılığı konusunda uyarıda bulundu. Washington, Rusya sınırları yakındaki askeri varlığını artırıyor ve şimdiden Doğu Avrupa'da yaklaşık 8 bin Amerikan askeri personeli konuşlandırıldı. Bütün bunlar Washington'un Ocak 2021'de yayınlanan Amerikan Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinin çerçevesinde Rusya'yı ana tehditlerinden biri olarak gördüğünü ve tüm eylemlerinin sözde çevrileme çerçevesinde olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda Amerika, NATO'nun lideri olarak NATO'nun doğuya doğru genişlemesi fikrini ciddi bir şekilde takip etmektedir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Siyonist rejim İsrail'in Lübnan hava sahasını ihlal etmesine karşı sessizliği etrafında. Lübnan Parlamento Başkanı Nebih Berri, pazartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ortak basın toplantısında Lübnan ile Siyonist rejim İsrail'in deniz sınırlarını belirlenmesine değinerek Birleşmiş Milletler güçlerini konuşlandırmasına rağmen terör rejimi İsrail'in uluslararası kurallara aldırmadığını, hala Lübnan hava ve deniz sahasını taciz ettiğini bildirdi. Aslında Lübnan Parlamento Başkanı'nın sözleri Lübnan'daki mevcut durumu ve Siyonist rejim İsrail'in Lübnan hava sahasındaki 4 günlük saldırılarını görünce bile bunlara göz yuman Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yönelikti. Bu herkes için yadsınamaz bir gerçektir. Birleşmiş Milletler bu durum karşısında sessiz kaldı. Bir kez daha konuyla ilgili tavır almaktan çekindi. Bölgedeki bazı gözlemcilere ve siyasi analistlere göre bu tür saldırılara rıza göstermenin ve yeşil ışık yakmanın bir yolu da bu sessizliktir. Böyle bir sessizlik şüphesiz Siyonistleri daha da kudurtacaktır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Salı günü başkomutan ve üst düzey uluslararası subaylar tarafından kabul edildiği Nakura'daki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü UNIFIL üssünü ziyaret etti ve birliklerin mevcudiyeti ve görevleri hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Hiç şüphe yoktur ki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü UNIFIL komutanı da Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik günlük saldırganlığı ve tacizleri ve de Lübnan güçlerinin Birleşmiş Milletler güçleriyle olumlu işbirliği hakkında Guterres'e bilgi verdi. Bu nedenle Guterres'in Perşembe günü başlayan 4 günlük gezi sırasında Siyonist rejim İsrail'in Lübnan egemenliğini ihlal etmesine ilişkin yorum yapması bekleniyordu. Ancak ne yazık ki bu konuda Siyonist rejimin çıkarları adına sessiz kalındı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri göz göre göre ihlallere göz yumdu.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri Antonio Guterres bu hususu görmezden gelmeye çalışacak. Sözlerinde Lübnan iç gelişmelerini ve bu ülkedeki reformların gerçekleştirmesi zarureti gündemlerine değindi. Bu açıklamalar ise Lübnan halkı ve hükümetini destekleme adına olmaktan ziyade bir şekilde Lübnan iç işlerine müdahale olarak değerlendirilebilir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu konudaki ölümcül sessizliği resmi olarak Birleşmiş Milletler üyesi bir ülke olarak Lübnan hava sahasını ihlal etmenin ve Siyonist rejimin Lübnan hava sahasını neredeyse her gün ihlal etmesinin yanı sıra Korsan İsrail rejimi defalarca Lübnan hava sahasını Suriye'ye saldırmak için bile kullandığı bir sırada gelmektedir. Bu bağlamda Suriyeli yetkilileri ek olarak Lübnanlı yetkililer Siyonist rejim İsrail'in Lübnan hava sahasını ihlal etmeye devam ettiği konusunda defalarca Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve Genel Sekreterine şikayette bulundular ancak şu ana kadar herhangi bir adım atılmadı. Bu yüzden Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuyla ilgili sessizliği ve Nebih Berri'nin açık ve net eleştirel sözleri, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler'in Siyonist rejimin çıkarlarını ön planda tuttuğunu gösteriyor. Aslında Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri yönetimindeki Birleşmiş Milletler Teşkilatı üye ülkelerinin Siyonist rejim İsrail'in tacizlerine karşı açıklamalarda bulunması da kabul edilemez olduğu anlaşılmaktadır. Diğer uluslararası makamlar da bu bağlamda Siyonistlere uyumlu hareket etmektedirler. Halbuki Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterinin Lübnan ziyaretinin başlıca nedeni bu hususu ele almak ve ihlalci saldırılar ve uçuşları kınamasıydı. Buna rağmen Birleşmiş Milletler Teşkilatı tam ters bir istikamette hareket ederek Lübnan iç işlerine karışırcasına Lübnan içinde reformların gerçekleştirmesinden söz etti. Bu açıklamalar ise tamamen garazkar bir hareket olarak değerlendirilebilir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarına dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 2 Dey 1400 Hicri Kameri 18 Cemadü'l-Evvel 1443 ve miladi 23 Aralık 2021 Perşembe. ...1115 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Cemadü'l-Evvel 328'de Arap şair ve yazar İbni Abd Rabbe lakaplı Ahmet bin Muhammed vefat etti. ...993 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Cemadü'l-Evvel 450'de Hicri Kameri 5. yüzyılın Şii alimlerinden Ebu'l-Abbas Ahmed bin Ali Necaşi vefat etti. Necaşi rical ve hadis biliminde eşsizdi. İbni Kufi'nin bu ilimlerdeki uzmanlığı ve tarih ilmindeki çeşitliliği sebebiyle diğer büyük alimler tarafından güvenilir bir şahsiyete sahipti. Rical Necaşi, Ahbar Beni Sunan ve Fazla Kufe bu büyük Müslüman alimin kitapları arasındadır. ...80 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Cemadü'l-Evvel 1363'te Müslüman alim ve müellif Allame Seyyid Muhammed Mevlana vefat etti. Tebriz alimlerinden olan Hac Seyyid Muhammed Mevlana, edebiyat ve başlangıç derslerini Tebriz'de öğrendi. Ardından Irak'a gitti. Necef'te Şeyhül Şeriye İsfani ve Fazıl Şerebiyani gibi alimlerden dersler öğrendi ve iştihat derecesine ulaştı. ...73 yıl önce bugün 23 Aralık 1948'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir uluslararası mahkeme kararı uyarınca 2. Dünya Savaşı'nda bir ülkenin önde gelen 7 lideri idam edildi. Almanya'da 2. Dünya Savaşı suçlularından yargılandı. Nürnberg duruşmalarını izleyen davada 18'li hapis cezasına çarptırılan 25 Japon yetkili yargılandı. Japonya Başbakanı Hideki Tojo, 2. Dünya Savaşı sırasında Tokyo Uluslararası Adalet Divanı tarafından mahkum edilen ve asılan en üst düzey yetkiliydi. ...96 yıl önce bugün 23 Aralık 1925'te Cidde kenti İbn-i Su tarafından düştü ve Haşimi Hanedanı'nın bu kentteki hükümeti sona erdi. ...8 yıl önce bugün 23 Aralık 2013'te Kalaşnikov, markalı silahın mucidi Mihail Kalaşnikov hayata veda etti. ...68 yıl önce bugün 23 Aralık 1953'te Sovyet Güvenlik Aygıtı'nın gizli başkanı ve ülkenin Stalin yönetimindeki iki numaralı adamı Lavrenti Pavlovich Beria, Komünist Parti ilkelerinden sapma ve hükümete karşı komplo kurmak suçlamasıyla yargılandı ve idam edildi. Stalin'in yönetimi sırasında Beria emriyle birçok insan öldürdü ve Komünist Partili Sovyet Kızıl Ordusu içinde kanlı tasfiyeler gerçekleştirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Çağ
Merkez Bankası hesabını dövizden TL'ye çevirene destek şartlarını açıkladı.
Yeni Asya
Örtülü faiz artışında fatura yine vatandaşa.
Karar.
Sistemin kalbi hazine garantisi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Balbay, 21 Aralık tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Merkez Bankası yöneticisi "Kurumda liyakat bitti" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonominin nereye gittiğini konuyla doğrudan ilgili kurumların temsilcileri de göremiyor. Son 3 günde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TÜSİAD, MÜSİAD, İSO başkanlarının yaptığı değerlendirmeler genel şaşkınlığı ortaya koyuyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği acil önlem alın, TÜSİAD, bilime dönün, İSO şaşkınlıkla izliyoruz, MÜSİAD sadece döviz kuruna bakmayın diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Aslında MÜSİAD da ağlıyor ama gözyaşlarını içine döküyor. Sadece dövize bakmayın demek, orası felaket ama tutulacak başka yerler var anlamına da geliyor. Saraya göre Kasım, Aralık aylarında bütün zamlar yapıldı. Acı kararlar alındı. Ocak ayından itibaren iyi haberler gelmeye başlayacak. Oysa hiçbir gösterge bu yönde işaret vermiyor. Ekonomideki gidiş herkesi etkiliyor. Olumsuzlukları muhalefet etme havasında aktarmıyoruz. Kaldı ki AKP'nin çekirdek kadrolarında bile gelinen noktadan rahatsızlık duyan pek çok kişi var. Belki yakın gelecekte onlar da konuşacak. Geçen hafta Merkez Bankası'nın en tartışmalı olduğu gün bankanın bir yöneticisi ile aynı ortama düştük. Anlattıklarını satır başlarıyla paylaşalım. Merkez Bankası tıpkı devleti ayakta tutan maliye, dışişleri, genelkurmay gibi önemli bir kurum. İçinde dünyadaki bütün benzer kurumlarda yani merkez bankalarında çalışabilecek yeterlilikte uzmanlar var. Bu uzmanlar ne yazık ki şu anda kırılmış, örselenmiş durumda. Bize 2 kere 2 3 eder, bunu kanıtlayacak formüller getirin diyorlar. Gerçeği anlatmaya çalışıyoruz. Bizi dinleyecek, karar verecek makamlarda liyakat bitti. Osmanlı'yı da, Selçuklu'yu da, Roma'yı da liyakatin sona ermesi bitirdi. Zaman zaman öyle kararlar almak zorunda kalıyoruz ki bu cenaze evine gidip Allah daha çok versin, harman yerine gidip Allah bir daha göstermesin demeye benziyor. Merkez Bankası sürekli kan kaybediyor. Kapalı bir kurum olduğumuz için dışarıdan fazla hissedilmiyor ama her ay birkaç iyi uzmanı kaybediyoruz. Yeni Zelanda, Kanada Merkez Bankası'na gidenler var. Finlandiya Merkez Bankası'na giden oldu. Bütün dünya ile bağlantılar çerçevesinde 7 gün 24 saat ayakta olmak zorundayız. İşte işi bilen, hızlı ve doğru karar verebilecek uzmanlar gerekli. Merkez Bankası yöneticisine sordum. Bir iktidar ve siyaset anlayışı değişikliği olduğunda bu kurumlar yeniden ne kadar zamanda toparlanabilir? Şu yanıtı verdi. İçeride o kadar özverili ve yurtsever insanlar var ki kendisine değer verildiğini hissetsin, işe yaradığı duygusunu kazansın, çok kısa sürede toparlanır. Yurt dışına gidenlerin tek kaygısı para değil, sadece çok para kazanacağız diye gitmiyorlar. Asıl dert liyakat. Bu korunsa dışarıda alacakları paranın yarısına çalışırlar. Türkiye'nin en önemli gücü insan, o devreye girince çok şey değişir. Bunun için ilk iş riyakat dönemini bitirip liyakat dönemine geçmek.
Cevher İlhan 21 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde iktidarı kaybetme korkusu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 19 yılın ardından tek kişilik hükümet girdabında inadına ve ısrarla Türkiye felakete sürükleniyor. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında makas açıldıkça işledikleri suçun hesabını verme kaygısına kapılan iktidardakiler canhıraş direniyor. Her ne kadar iktidar partisi sözcüleri sanki bir lütufmuş gibi seçimler yapılacak derseler de şimdiye kadar hiçbir dönemde görülmemiş tarzda kamuoyunda seçimleri kaybederlerse koltuğu teslim etmeyecekleri tedirginliği devam ediyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Mesela merhum Demirel sandıkta kaybedince millet bize muhalefet görevini verdi der ve koltuğu devrederdi. Ne var ki tek kişilik yönetimin böyle bir ufku yok. Her fırsatta organize siyasi tahriklere başvuruyor. Tam bir tehevvürle millet ne derse desin koltuğu bırakmam tuhaf zihniyetiyle ucube sistemin otoriterliğini ortaya koyuyor. Partili Cumhurbaşkanı HSK ve yüksek yargı üyelerini atamasıyla hukukun üstünlüğünün teminatı olan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı berhava edilmiş. Tek başına kararname ve bütçe yapma yetkisiyle millet iradesinin temsilcisi meclisin yasama ve denetim işlevi gasp edilmiş. İktidar cephesi ortak mukaddes dini değerler üzerinden fay hatlarını dinamitlemekle toplumu kutuplaştırma, tefrikayı daha da derinleştirme peşinde. Bir daha iktidar yüzünü göremeyeceği çıkmazında iktidar partisinin dağılmasıyla kalınmayıp ayyuka çıkan yolsuzlukların, rüşvetin, gaspın, hırsızlığın, kayırmacılığın, yandaşlara peşkeş çekilen ihaleye fesat karıştırmanın, çoklu maaşların, iltimasın yargılanmasına karşı bütün muhalefete tehditler savruluyor. Maaşlı besleme trollerden sonra medyatik provokatörler ortalığa salınıyor. Yine bu tedirginlikle bir yandan ekonomik çöküşün olmadığını iddia ederken diğer yandan ekonominin kötüleşmesi gerçeği karşısında MGK üzerinden meseleyi milli güvenlik meselesi ve dış tehdit haline getirme çelişkisine başvuruluyor. Bir taraftan ekonomide iflası inkar ederken diğer taraftan ekonomideki başarısızlık ekonomik terör çarpıtmalarıyla saptırılıyor. Gerekirse soğan yeriz çıkışlarıyla ekonomide istiklal savaşı ilanıyla tenakuza düşülüyor. Bu karambolde görünürde karşı çıksa da ekonomik ohal ilanı ile ağır ekonomik bunalım ve buhran kabul ediliyor. Bu kez tutarsız ve akıbetsiz ekonomi politikalarının eseri ekonomik kaos bahanesiyle seçimleri öteleme hatta yaptırmama kumpası tezgahlanıyor.
Esfender Korkmaz 21 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde kriz yaratarak krizden çıkılır mı başlıklı yazısına yer veriyor. Erdoğan yüksek faiz ve düşük kur üzerine kurulu sömürü düzeni ülkemize tekrar dönemeyecek diyor. Gerçekten 2012'ye kadar devam eden yüksek faiz düşük kur üretimi ithalata bağımlı yaptı. Çünkü düşük kurla ithal etmek içeride üretmekten daha ucuza geliyordu. İplik fabrikaları kapandı. Pamuk ekimi durdu. Üretimde ithal girdi payı %40, ihracat malı üretiminde ise %80 oldu. Cari açık arttı. Dış borç stoku büyüdü diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu yanlışı o zaman herkes dile getirdi. Ama bu düzeni yürüten de, bugün şikayet eden de eski başbakan ve bugünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Bugün tersine yüksek kur düşük faiz dönemi başladı. Üretimde ithal girdi payı azalmadı. Çünkü ithal girdinin içeride üretimi için yatırım yok. Yatırım için hukuk ve demokrasi ve güven altyapısı yok. Dahası artık Türkiye yüksek teknoloji üretmiyor. Teknoloji ithal etmek zorundadır. Yani yüksek kur, düşük faize rağmen üretimde ithal girdiye bağımlılık devam ediyor. Öte yandan faizleri bu kadar düşürmek TL krizini derinleştirdi. İlave istikrar sorunu ortaya çıktı, yüksek enflasyon, ilaç ve gıda kıtlığı, iflaslar ve dış borçlarda temerrüt riski arttı. İktisat insanlık tarihi boyunca var. Sonradan bilim haline geldi. Alfabesi ise insan refahı için iktisadi dengedir. Kur ve faiz dengesi varken neden yüksek veya düşük faiz, neden yüksek veya düşük kur? Bu ne akla ne de iktisat mantığına ne de iktisat bilimine uyar. Durgunluk ve enflasyonist dönemlerde kamu harcamalarını kısmak veya artırmak suretiyle bütçe fazlası ve açığı verilebilir. Eğer sabit veya yarı sabit kur politikası varsa, yatırım ortamı varsa, ekonomiyi canlandırmak için ülke riski ve enflasyon dikkate alınarak faizler ayarlanabilir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kal. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 135. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin tarihi vasiyetnamesinde solcu ve bölücü terör örgütlerine karşı tutumunu gözden geçireceğiz.
Geçen bölümde İmam Hümeyni'nin münafıklar terör örgütü başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerine karşı tutumundan söz ettik. İmam tarihi vasiyetnamesinde yine münafıklar terör örgütü başta olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti nizamına karşı olan tüm terör örgütlerine nizamı devirme hayalinden el çekmeye ve milletin ve yüce ve tarihi ülkelerine geri dönmeye tavsiye ediyor ve İran milleti bu yolu seçti ve bu milleti insanlık dışı yöntemler ve terörle devirmek mümkün olmadığını belirtiyor. Şimdi sohbetimizin devamında İmam Hümeyni'nin tarihi vasiyetnamesinde solcu ve bölücü terör örgütlerine karşı tutumunu gözden geçirmek istiyoruz.
Rusya'da Ekim 1917 devriminin zafere ulaşması ve bu ülkede komünist ideoloji hakim olmasının ardından başta Sovyetler Birliği'nin komşuları olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde sol düşünce yükselmeye başladı. İran'da dünya genelinde yükselen sol düşüncenin etkisi altında kalarak komünist örgütlerin şekillenmesine tanık oldu. Gerçi İran toplumunun dini dokusu ve siyasi hakimiyetin hassasiyeti yüzünden sol düşünce ve örgütler hiçbir zaman İran'ın ideoloji ve siyasi atmosferinde galip söylem olamadı.
Tude Partisi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İran'ın siyasi atmosferinde oluşan ve gelişen en önemli solcu akımdı. Ancak bu parti işin ta başından Kuzey Petrolü'nün imtiyazını Sovyetler Birliği'ne verilmesini desteklemesi ve ardından Azerbaycan eyaletinde Cafer Pişeveri eli başlığındaki Demokrat adlı örgütün bölücü hareketini desteklemesi ve Doktor Musaddık ve Ayetullah Kaşani önderliğinde petrol sektörünün millileştirme hareketine destek vermemesi yüzünden İran halkının öfke ve nefretine uğradı.
Tudeh Partisi bir keresinde Tahran Üniversitesi'nde Pehlevi Kralı'na suikast düzenlemesi ve daha sonra da 1953 Amerika-İngiliz patentli darbenin ardından darmadağın oldu ve liderleri ve taraftarları ya idam edildi ya da İran'dan kaçmak zorunda kaldı ve az sayıda üyesi de Despot Şah rejiminin baskı ve işkenceleri altında Pehlevi rejiminin casusu olarak görev yaptı. Sonuçta 1950'li yıllarda İran'ın siyasi atmosferinde bu partinin adı duyulmaz oldu.
...1960'lı yıllara gelindiğinde dünyada Che Guevara, Mao ve Castro gibi solcu liderlerin düşüncelerinden ilham alanların gerilla savaşı başlatmaları bir yandan ve İran'da Hicri Şemsi 14 Hordat 1342 kıyamından sonra siyasi atmosferin tamamen kapanması öbür yandan Tude Partisi, komünist ve Mao'cu ideolojilerin etkisi altında bulunan bazı gençleri ve öğrencileri bir dizi gerilla örgütü kurmaya ve Pehlevi rejimiyle silahlı mücadele başlatmaya yöneltti. Bu zümre Çin ve Kuba gibi ülkelerin tarzında gerilla ve silahlı mücadeleyi toplumun tümüne yayarak despot rejimi devirmek istiyordu. Ancak Amerika tarafından sıkı sıkı desteklenen Şah rejimi onları tespit ederek herhangi bir başarı elde etmeden hepsini bastırdı. Özetle 1960'lı yılların sonuna ve 1970'li yılların başına gelindiğinde bu örgütlerin hemen hemen hepsi çökertilmiş ve silahlı mücadele anlayışı çıkmaza girmişti.
1970'li yılların başında Despot Şah rejimi 1973 petrol krizinden sonra taban yapan yüklü petrol gelirleri ve başta Amerika olmak üzere batılı ülkelerden satın aldığı güvenlik ve askeri teçhizatı sayesinde iktidarın zirvesindeydi. Bu yüzden hiçbir türlü muhalefete tahammülü yoktu. O günlerde Şah rejimi iç arenada mutlak diktatörlüğün yanında bölgede de Amerika'nın jandarma olmuş ve Fars Körfezi bölgesinin tümünü hakimiyeti altına almıştı. Hal böyleyken hiçbir siyasi örgüt despot rejimin siyasi hakimiyetine muhalefet edemiyor ve siyasi mücadeleler ister legal ister illegal olsun çıkmaza girdiği anlaşılıyordu.
İran'da bu şartlar hakim olduğu bir sırada İmam Hümeyni despot şah rejimiyle mücadele bayrağını taşımaya başladı ve halkın mücadele gücüne dayanarak Şah rejimine karşı büyük bir seferberlik başlattı. O günlerde milyonlarca İranlı kadın ve erkek despot rejimden çekinmeden yumruklarını sıkarak Şah aleyhtarı sloganlar atmaya başladı. Gerçekte İmam Hümeyni önderliğindeki halk tüm siyasi partileri ve grupları sollayarak Şah rejimine karşı mücadelenin öncüleri olmuştu. Nitekim İmam Hümeyni tüm siyasi grupları ve halk kitlelerini tek bayrak altında toplayarak İslam inkılabını zafere kavuşturdu.
Uluslararası uzmanların yakın bir gelecekte zafere ulaşmasını mümkün görmedikleri İran İslam İnkılabı en kısa sürede gerçekleşti. Kuşkusuz bu zaferde İmam Hümeyni'nin seçkin ve cesur kişiliği ve halkın İslam ve Şia ideolojisi çerçevesinde ona güvenmesi esas rolü ifa etti. Bu inkılapta tüm siyasi gruplar halk kitlelerini izledi ve mücadele bayrağını da İmam Hümeyni taşıdı. İslam inkılabı yükselmeye başlayınca bu inkılabın ideolojisine inanmayan bazı siyasi gruplar da mecburen halkın saflarına katılarak imamı istemeye başladı.
Tude Partisi ve halkın fedaileri gerillalar ve diğer bazı solcu örgütler İslam inkılabının ideolojisine esasen inanmayan örgütlerdi. Fakat halkın saflarına katılmak ve İmam Hümeyni'yi izlemekten başka çareleri yoktu. Ancak bu örgütler İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra halka ve inkılabın hedefleri ve ülkelerine karşı çıkmaya başladı ve sonuçta İran milletiyle karşı karşıya geldi. Bu zümre İmam Hümeyni ve İslam İnkılabına karşı koymakta ellerinden geleni yaptı ve ülkeyi ağır hasarlara uğrattı.
İmam Hümeyni hayatta olduğu günlerde birçok kez bu örgütleri İslam İnkılabı'na ve İran milletinin tarihi ülkülerine geri dönmeye davet etti. Fakat bu çağrılar ve uyarılar hiçbir zaman fayda etmedi ve bu akımlar tamamen İslam İnkılabı akımından ayrılarak inkılaba karşı çıkmaya başladı.
İmam Hümeyni tarihi vasiyetnamesinde bir kez daha bu zümrenin elebaşları ve geriye kalan kalıntılarına ve özellikle kandırılan gençlere biraz olsun düşünceleri ve davranışlarını gözden geçirmeyi, zira gönül verdikleri ideolojisinin esastan çöktüğünü ve izledikleri onların sonuçta Çin ve Sovyetler Birliği'nin kucağına düşüreceği yönünde nasihatte bulunuyor.
İmam Hümeyni bu zümreye şöyle hitap ediyor: "Benim komünistler ve halkın fedaileri, gerillaları ve diğer sol eğilimli örgütlere vasiyetim şu ki, sizler İslam dinini ve diğer ideolojilerin araştırmadan İslam'ı ve diğer ideolojilerini iyi bilenlerin karşısında nasıl bugün dünyayı hezimete uğrayan bir ideolojiye yönelmeye razı oldunuz ve neden uzmanların içi boş olarak nitelediği birkaç isme gönül verdiniz? Hangi saikler sizi ülkeyi Sovyetler Birliği ve Çin'in kucağına atmaya zorladı ve kitleleri sevme adına kendi milletinize karşı savaşa veya kendi ülkenize ve mazlum kitlelerine karşı ecnebi lehine komplolar yapmaya zorladı?"
İmam Hümeyni sol ideolojiye kananlara hitaben gidip Sovyetler Birliği, Çin ve diğer komünist ülkelerin tarihini gözden geçirmelerini ve eşitlik ve adalet iddiasında bulunanların nasıl iktidarı ele geçirdikten sonra dünyanın en despot ve en tekelci rejimlerine dönüştüğünü ve halk kitlelerinin belini zulüm altında büktüklerini görmelerini tavsiye ediyor.
İmam Hümeyni bu bağlamda şöyle diyor: komünizm iddiasında bulunanlar ta baştan dünyanın en despot ve en otoriter ve en tekelci rejimleri olmuştur. Nice milletler halk kitlelerinin taraftarı olduğunu iddia eden Sovyetler Birliği diktatörlüğün altında ezilerek yok oldu. Rusya milleti, Müslümanlar ve gayrimüslimleri şimdiye dek hep Komünist Parti'nin diktatörlüğü altında ezildi ve her türlü özgürlükten mahrum kaldı ve en dikta rejimlerden daha dikta bir rejimde yaşadı. Stalin sözde partinin en parlak şahsiyetiydi ama onun ne mal olduğunu hepimiz gördük. Şimdi siz kandırılmış insanlar o rejimin aşkıyla yaşıyorsunuz. Ama Sovyetler Birliği'nin mazlum milletleri ve Afganistan gibi uydularında yaşayan insanlar onların zulmü altında can veriyoruz.
İmam Hümeyni sol örgütlere ve taraftarlarına komünistlerin nasıl halk kitlelerini savunma adına muhaliflerine en şiddetli biçimde davrandıklarını ve örneğin Amul halkını bu örgütlere karşı direndikleri için en vahşi ve en barbar biçimde tepki gördüklerini hatırlatarak şöyle diyor. Halkın taraftarı olduğunuzu iddia eden sizler, nerede elinizden geldiyse nice korkunç cinayetler işlediniz. Sizin taraftarınız olduklarını iddia ettiğiniz Amul halkına neler yapmadınız? Birçok genci kandırarak halka ve devlete karşı ayaklandırdınız ve öldürttürdünüz. Birçok cinayet işlediniz ve siz sözden mahrum halkın taraftarı, bu mahrum ve mazlum halkı Sovyetler Birliği diktatörlüğüne teslim etmek istiyorsunuz ve bu ihaneti halkın fedaileri maskesinin ardından saklanarak yapıyorsunuz. Gerçi Tude Partisi ve yoldaşları İslam Cumhuriyeti taraftarlığı maskesi altında yapıyor, diğer örgütlerde silah, terör ve bombalı eylemler yapıyor.
İmam Hümeyni vasiyetnamesinde solcu örgütlere komünist ideolojinin bayrağı altında ve adalet taleplik gibi kandırıcı sloganlarla ülkeyi çökmeye ve bölünmeye sevk etmelerini tavsiye ediyor ve onları uyarıyor. İmam bu örgütleri özellik adı altında İran'ı bölmeleri ve etnik grupların yaşadığı yörelerin bedbaht olmasına sebebiyet vermeleri konusunda uyarıyor ve ülkenin kalkınması ve ilerlemesi için bu işlerden el çekerek hükümetle işbirliği yapmalarını tavsiye ediyor.
İmam Hümeyni bu tavsiyesini de şöyle ifade ediyor. Ben tüm partilere ve örgütlere ister solcu olarak ün yapan, ister Batı tarafından beslenen ve ilham alan, ister özerklik ve Kürt ve Buluci halkının taraftarlığı adına silaha sarılan ve mahrum Kürdistan halkını ve diğer yörelerin insanlarını mağdur eden ve hükümetin onlara kültür, sağlık, ekonomi ve imar alanlarında hizmetlerini engelleyen Demokrat ve Komüle gibi partilere millet katılmalarını tavsiye ediyorum. Zira şimdiye kadar yaptıkları şeyler o yörelerin insanlarını bedbaht etmekten başka bir sonucu olmadı ve olamaz da. O zaman onların maslahatı, milletin ve bölgelerin maslahatı, hükümetle işbirliği yapmak ve asilikten ve ecnebilere hizmet etmek ve vatana ihanetten el çekmektedir. Ülkeyi inşa etmeye başlayın ve emin olun İslam onlar için hem cani batı ve hem diktatör doğudan daha iyidir ve halkın beşeri arzularını daha iyi yerine getirir.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıldırımı dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programlarımızı www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
...2021 yılında Filistin'in en önemli gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, 2021 yılında bazı ülkelerin önemli gelişmelerini gözden geçirdiğimiz yıl sonu programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugün 2021 yılında Filistin'in en önemli gelişmelerini gözden geçirmek istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
2021 yılında Filistin, seçimlerin ertelenmesi ve siyasi ayrışmalar, 12 günlük savaş ve Siyonist rejim İsrail'in mazlum Filistin milletine karşı cinayetlerini sürdürmesi gibi 3 önemli gelişmeye sahne oldu.
Filistin'de 15 yıl aradan sonra parlamento seçimleri 22 Mayıs 2021, özel teşkilat başkanlığı seçimleri 31 Temmuz 2021 ve Milli Şura seçimleri 31 Ağustos 2021'de yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak buna karşın Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas 30 Nisan 2021'de Filistin'de seçimlerin ertelendiğini ilan ederek bu seçimlerin ancak işgal altındaki Kudüs'ün katılması durumunda düzenleneceğini belirtti.
Filistin'de seçimler en son 2006 yılında düzenlendi. 2006 yılında düzenlenen parlamento seçimlerinde Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Filistin parlamentosunun 132 sandalyesinden 76 sandalyeyi kazanarak yeni hükümeti kurdu. Ancak bu hükümet çıkan iç çatışma sonucu düştü ve Fetih Hareketi bir kez daha iktidarı ele geçirdi.
Filistin'de seçimlerin ertelenmesi hakkında çeşitli sebeplerden söz edildi. Özerk Teşkilat Başkanı Mahmud Abbas, Korsan İsrail'in Kudüs'ün seçimlere katılmasını engellemesinin seçimleri erteleme sebebi olarak açıkladı. Siyonist rejimi İsrail Kudüs'ü işgal ettiği toprakların bir parçası olarak görüyor ve bu yüzden Kudüs'te seçimlerin yapılmasına müsaade etmeyeceğini belirtiyor.
Gerçi Mahmud Abbas seçimleri erteleme gerekçesini Korsan İsrail'in Kudüs muhalefeti şeklinde açıkladı. Fakat başta Hamas olmak üzere Filistinli gruplar Fetih Hareketi'nin seçimleri kaybetme korkusu Abbas'ın seçimleri erteleme sebebi olduğunu ilan etti. Gerçekte Filistin'de seçimlerin yapılacağı açıklanmasından sonra liderlerinden biri Mahmud Abbas olan Fetih Hareketi'nde bölünme meydana geldi. Zira hareketi eleştiren üyelerin kendi aday listelerini açıklaması pratikte hareketin resmi adaylarının konumunu zayıflattı.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ise bir bildiri yayımlayarak Filistin seçimlerinin ertelenmesi ve doğruca sonuçlanan Fetih Hareketi'ni ve özel teşkilatı sorumlu tuttu ve bu kararı katılım süreci ve milli anlaşmalara karşı bir darbe niteledi. Bu arada bazı gözlemciler seçimlerin ertelenmesini Filistin Özerk Teşkilatı ile Siyonist rejim ilişkilerini yeniden düzenleme çerçevesinde değerlendirdi.
Her halükarda Filistin'de seçimlerin ertelenmesi iki önemli sonucu oldu. İlkin, Filistinli siyasi grupların arasında ayrışmalar daha da arttı. Öyle ki hatta Aralık 2021'de Lübnan'da Filistinli mülteci kampında Hamas ve Fetih güçleri birbiriyle çatıştı. Çatışmada birkaç kişi hayatını kaybetti veya yaralandı. İkincisi, Siyonist rejim Filistinli grupların arasında ayrışma durumundan onlara karşı şiddet uygulamalarını arttırma fırsat olarak yararlandı ki bu da 12 günlük savaşı tetikledi.
...2021 yılında Filistin'de yaşanan en önemli hadiselerden biri de 12 günlük savaştı. Korsan rejim İsrail ile Filistin'e direniş grupları arasında bu savaş 10 Mayıs'ta başladı ve 21 Mayıs'ta yabancı bazı aktörlerin ara buluculuğu ile ateşkes anlaşması çerçevesinde sona erdi. Siyonist rejim Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin evlerine ve arsalarını gasp etmek suretiyle Filistinli gençlerin iradesini kırmak ve sonuçta Filistinlileri gasp ettiği mekanlardan göç etmeye zorlamak istiyordu. Filistinli direniş grupları ilken İsrail'i uyardı ve bu uygulamasına son vermesi için süre tanıdı ve sürenin sona ermesinin ardından harekete geçti.
Gerçekte Siyonist rejimin Filistinli direniş gruplarının uyarısını umursamaması 12 gün süren bir savaşı tetikledi. Kudüs Kılıcı olarak adlandırılan bu savaş hakkında bir rapor yayımlayan Siyonist gazeteci Ben Kespit şu ifadeleri kullandı. İsrail kurulduğu günden beri ilk kez Filistinli bir örgüt İsrail'i belli bir zaman diliminde Beytül Mukaddes konusunda uyardı ve ardından uyarısını hazırladığı plana göre uyguladı.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinde görev yapan Büyükelçi Zehra İrşadi, Mayıs 2021'de Gazze şeridine dayatılan 12 günlük savaşta Siyonist rejim ordusu aralarında 66 çocuk ve 40 kadının da bulunduğu 256 Filistinli katlettiklerini, bunların arasında 6 aylık bebekleriyle birlikte evlerinin enkazı altında kalarak can veren bir ailenin 13 üyesi de yer aldığını açıkladı. İrşad-ı Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Bürosu bu savaşta Gazze şeridine düzenlenen saldırılarda 600'lü çocuk ve 400'lü kadın olmak üzere 2000 Filistinli yaralandığını, bazı yaralıların ömür boyu sakat kalabileceğini açıkladığını kaydetti.
Gazze'de yerel yetkililer katil rejim İsrail kasıtlı bir şekilde Gazze şeridine tüm altyapı tesislerini, hizmet kurumlarını ve iktisadi merkezleri hedef aldığını ve özellikle su tesislerinde ve karayollarında ağır hasara sebebiyet verdiğini belirtti. Gazze şeridinde Ekonomi Bakanlığı Sanayi İşler Genel Müdürü Raed Gerar, Siyonist rejimin saldırılarında 50 fabrika yerle bir olduğunu belirtti. Gazze'de bulunan Filistin Yönetimi İnformasyon Merkezi ise Siyonist rejimin Gazze şeridinde saldırıları 322 milyon dolar hasara yol açtığını açıkladı.
Buna karşın 12 günlük savaş Filistin direnişi için büyük bir zafer oldu. Filistin direnişi Mayıs 2021 savaşında Siyonist rejime saldırarak bu rejimden korkmadığını, ayrıca Siyonistlere bundan böyle Filistin milletine karşı en ufak hareketlere direnişin ezici cevabı ile karşılık bulacağı mesajını verdi.
12 günlük savaşta Filistin direnişi işgal altındaki Filistin'e kısa, orta ve uzun menzilli 4000'i aşkın füze ve roket ateşledi. Siyonistlerin övündüğü demir kubbe, hava savunma sistemleriyle bu füzeleri roketlerin sayısını çokluğu yüzünden imha edemedi ve sonuçta çok sayıda füze ve roket demir kubbeyi aşarak Siyonistlerin başına yağdı. Bu gelişme aynı zamanda Filistinli grupların taş intifadasını aştığını, şimdi artık füze ve roketle Siyonist düşmana karşılık verdiklerini ve dakikada onlarca füze ve roket fırlatma gücüne sahip olduklarını ortaya koydu.
Tahran Radyosu. 12 günlük savaşın bir başka belirgin özelliği, direnişin yeni bir uygulamada bulunarak askeri sahada direnişi tüm Filistin'e yayması oldu. Filistin direnişi bundan böyle Filistin'in her noktasında ve her Filistinli Siyonistlerin saldırısına karşılık vereceğini vurguladı. Buna göre 12 günlük savaşta Gazze şeridinden başka Kudüs ve Batı Şeria halkı da Gazze şeridi halkının yanında yer aldı.
Öte yandan Filistin direnişinin sürekli füze ve roket fırlatması işgal altındaki topraklarda hayatı felçe uğrattı. Bu operasyonlarda Siyonistlerin yaralı sayısının artması İsrailleri psikolojik açıdan etkilediği gibi paniğe sürükledi. İşgal altındaki Filistin'in güneyinde yer alan yerleşimcilerden 2 milyon kadarı ya sığınak hayatına geçti ya da yerleşimleri terk etti. Zira Siyonist rejimin onların güvenliğini temin edememesinden korkuyordu. Bu arada Benjamin Netanyahu'nun iktidarı kaybetmeme malzemesi olması gereken bu savaş 12 yılın ardından onun başbakanlık koltuğunun kaybedilmesine yol açtı ve böylece Naftali Bennett ve Yair Lapid'in kurduğu koalisyon hükümeti birçok anlaşmazlığa ve ihtilafa rağmen iktidarın başına geçti.
...2021 yılında Filistin'in önemli meselelerinden biri de Siyonist rejim İsrail'e mazlum Filistin milletine karşı cinayetlerinin sürdürmesi ve Tel Aviv'de yeni kabinenin kurulmasının ardından bu cinayetlerin şiddetlenmesiydi. Çocuk hakları alanında faaliyet yürüten bir örgüt yaptığı açıklamada 2014 yılından bu yana 2021 yılı Filistinli çocuklar için en ölümcül yıl olduğunu belirtti. Örgüt 14 Aralık 2021 tarihine kadar Batı Şeria, Kudüs ve Gazze şeridinde 86 Filistinli çocuk Siyonist rejim askerleri tarafından şehit edildiğini, İsrail'in 12 günlük savaşta 66 çocuğu katlettiğini kaydetti.
Öte yandan Dünya Çocuklarını Savunma Hareketi Filistin kolu da bir açıklama yaparak katil rejim İsrail 2021 yılında 77 Filistinli çocuğu şehit ettiğini, bu çocuklardan 61'i Gazze Şeridi ve 16'sı Batı Şeria ve Kudüs çocukları olduğunu belirtti. Filistinli Esir Üçler Merkezi de yaptığı açıklamada Siyonist rejim 2021 yılında 1149 Filistinli çocuğu gözaltına aldığını, bu çocuklardan 160 kadarı hala İsrail zindanlarında tutulduğunu kaydetti.
Bu arada 2021 yılında Siyonist rejimin Filistinli esirlere karşı cinayetleri artan bir şekilde devam etti. 2021 yılında bazı Filistinli esirler korsan rejim İsrail zindanlarında şehit düştü ve böylece Filistinli esirlerin şehit sayısı 227'ye yükseldi. Ancak 2021 yılında en büyük talihsizlik Siyonist rejimin Filistin milletine karşı artan cinayetlerine rağmen bazı Arap rejimlerin eli kanlı İsrail rejimiyle normalleşmek anlaşması imzalamasıydı. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri Aralık ayında Korsan İsrail Başbakanı Naftali Bennett'i ağırladı. Koşulsuz normalleşme anlaşmasının İsrail için Filistin milletine karşı cinayetlerini sürdürmeye bağlamında yeşil ışık yakma anlamına geliyor.
Değerli dinleyiciler, 2021 yılında bazı ülkelerin önemli gelişmelerini gözden geçirdiğimiz yıl sonu programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın. وليسوا بغير صليل السيوف يجيبون صوتا لنا أو صدى فلسطين يفدي حماك الشباب و
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımızın son dönemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran Dışişleri Bakanı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ziyareti sırasında Karabağ Savaşı'nın şehitlerini saygıyla andı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgalden kurtarılan toprakların imarına katılmaya hazır olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ikamet eden İranlılar ile de bir araya geldi. Tüm General Selami savunmasız düşmanın harekat üslerinde savunmamız olacak dedi. İran'da Büyük Peygamber tatbikatı başarıyla sürüyor. Garip Abadi Şehit Süleymani suikastine ilişkin iddianame bu yıl sonuna kadar hazırlanacak dedi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralarıyla sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.